Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Kardeşler, modern bir takım sapmalara reddiyeler veriyorduk birkaç haftadır. Bu yorumcuların, yani İslam'ı yeniden zaman şartlarına göre yeniden anlama davetinin belli başlı alametleri, işaretleri var. Birincisi, işte İslam'ın tarihselci bir anlayışla anlaşılmasını öneriyorlar. Yani bu ne demek? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an nazil olduğu zaman o Kur'an'ı nasıl yorumladıysa bütün zamanlarda, onun vefatından sonra da her zamanın ehli kendi çağlarının gereklerine göre yeniden yorumlarlar. Yani hadislerin bir bağlayıcılığı kalmaz bu şekilde. Ve Kur'an-ı Kerim'de herkesin, her türlü sapmış anlayışın oyuncağı haline gelir. Bununla ilgili detaylı bilgiler için önceki dersleri dinlememiş kardeşlerimiz önceki kayıtları internet sayfasından takip edebilir. Bizden, bizim şu an için kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Bu metodun savunucularının genel olarak düşünceleri, kelimeleri yapmacıklaştırmak ve yabancılaştırmak amacıyla bazı terimleri yuvarlamaktır. Kitaplarında ve tariflerinde yaygın metotları, tasniflerinde, eserlerinde kendilerinden başkasının bilmediği yeni anlamlar yüklemek için terimlerin sonuna viyye eklemektir. Bunu Araplar kullanıyor. Türkçeleştirilmiş hali sel, sal, bunun gibi ifadeler böyle karşılayabiliriz. Es-Selefiyye kelimesini Es-Selfeviyye, Es-Selefi kelimesini de Es-Selfevi diye bu şekilde değiştirmişlerdir. Usuliyye kelimesini Usulviyye, Usuliyyun kelimesini de Usulviyyun, yani bir vav ziyadesiyle Usulviyyun şekline getirmişlerdir. En-Nassiyyun kelimesini Nasviyyun, Mazi kelimesini Mazviyye şekline getirmişlerdir. Et-tarih ve et-tarihi kelimelerini tarihevi ve tariheviye şeklinde çevirirler. Ahlakiye kelimesini ahlakaviye şekline getirmişlerdir. İslami kelimesini İslamevi veya İslameviye haline getirmişlerdir. Gnostizm, epistemoloji, ampirizm, futurizm, antoloji, bolşevizm, menşevizm, diyalektik, skolastizm, zemkanizm, mekanizmatizm, simyoloji, hermonotik, demagoji gibi bütün bu terimleri kullanmalarında hileci bir üslup eşlik eder. Onların loji ile biten kelimelere kara sevdaları vardır. Mesela onlardan birinin psikoloji, sosyoloji ve interpolojiye göre dediklerini görürsünüz. Yani sosyolojiye göre gibi böyle tabirleri kullanmayı tercih ederler. Kültürlerin basit bulduğu, birçok kimsenin gözünü kamaştıran ve ilim zannedilen daha başka kelimeler de vardır. Kendilerine aydın, medeni, çağdaş denilmesi için meclislerde bunlar dillerine dolarlar ve kitaplarında bu kelimeleri kaleme alırlar. Bu yorumcuların ilmine ve bu konuda derin bilgi sahibi olduklarına şahitlik ederler ama bununla beraber sözlerinden bir şey anlamazlar. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkutanı dili alim olan her münafıktır. Yani ağzı iyi laf yapan her münafıktır. Kendilerinin de anlamadıklarını itiraf etmeleri ise şaşırtıcıdır. Mesela Muhammed Arkun'un kitaplarını tercüme eden Haşim Salih şöyle diyor. Bu terimleri anlayabilmek ve kullanılan terimlerden kastedilen anlamı düşünebilmek için Fransız lisesinde 10 sene, bazılarının da 3 sene okuması gerekir. Yani bunlar kendi kitaplarındaki bu garip tabirleri, yani kendilerine mal ettikleri bu tabirleri kendileri de anlamıyorlar. Mesela İsmet Özel vardı. Bilmiyorum hiç takip eden var mı? Eskiden Milli Gazete'de yazıyordu. Daha sonra Yeni Şafak'a mı geçtiydi? Mesela bu adamın ifadelerini, yazılarını başta okuyucuları anlamıyordu. Fakat adam çok kültürlü, çok aydın. Yani bu şekilde şahitlik ediyorlardı. Anlıyor musunuz yazdıklarından? Yok. Yani ne maksat, maksadı nedir? Ne amaçla bir şeyler yazıyor? Bunu anlamıyorlardı. Bizim burada aktaracaklarımız Ehl-i Sünnet'in şer'i nasları anlama hususunda usul ve kaidelerini bazılarını zikredeceğiz. Çünkü bu kaideler işte Kur'an ve sünnet naslarını doğru bir şekilde anlamanın bir metodu. Selef nasıl bir yol takip etmiş? Daha önce hatırlayacaksınız Allah Azze ve Celle bu ümmetin ilklerini muhatap alırken onları kendilerinden sonrakileri de örnek kılmıştır. Yani Kur'an'ı anlamada bir hüccet, bir örnek kılmıştır. Mesela Bakara Suresi 137. ayetinde eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayeti bulurlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hidayeti buna bağlamıştır. Yani sahabelerin, Kur'an'ın ilk muhataplarının anladığı gibi anlamaya bağlamıştır. Tevbe Suresi 100. ayetinde muhacirlerden ve ensardan öne geçenler, bunları zikrediyor Allah Azze ve Celle. Sonra onlara güzellikle tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Yani onlardan Allah'ın razı olması, sonrakilerden Allah'ın razı olması, öncekilere tabi olmalarına bağlanmıştır. Burada yine bir ayrıntıya daha dikkat etmek gerekiyor. Mesela İhsan Şen Ocak diye mezhep mutasıbını, mezhep taassubunu savunan bir yazar selefilere çatarken işte bunlar mezheplere karşıdır halbuki Allah işte selefi taklit edenleri övüyor diyerek mesela bu ayeti buna benzer delilleri zikreder. Hayır, burada Allah Azze ve Celle tabi olmayı zikrediyor. Tabi olma ifadesinin yerine taklit etmek konulamaz. Taklit etmek ile tabi olmak arasında şöyle bir fark var. Tabi olmak sizden daha iyi bilen birisinin deliline tabi olmaktır. Taklit etmek ise onun deliline değil de şahsi, kişisel görüşünü taklit etmektir. Taklit kınanmıştır. İttiba ise caizdir. Hatta selefe, sahabelere, tabiine, onlara tabi olmak Allah Azze ve Celle'nin bir emridir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yine hadislerinde emridir. Bu iki ıstılah birbirine karıştığı zaman, yani Allah Azze ve Celle'nin kullandığı kelimeyi alıyor, atıyor, tabi olmak ifadesini, atıyor yerine taklidi getiriyor. İşte Allah taklidi emretmiştir diyerek. Bunlara dikkat edilmeli. Bir kimse neden başkalarına değil de selefin menhecine uymamız gerekiyor? Onlar da diğerleri gibi insan değil midir? Uymanın gerekli konusunda neden onları tahsis ediyoruz, onları seçiyoruz diyebilir. Nitekim bugünkü yazarların çoğu onlar ricalse biz de ricaliz diyorlar. Şüphesiz salih selef bu ümmette başkalarında olmayan özellikleri kendilerinde bulundurmakla ayrıcalıklıdır. Onlar kitap ve sünnette gelen doğru anlayışın ve ameli uygulamanın örnekleridirler. Pek çok açıdan şer'i deliller kitap ve sünnet naslarında selefin anlayışına müracaat etmenin vacip olduğuna delalet etmektedir. Bazıları şu şekilde. Mesela Allah Azze ve Celle onların yoluna ve menhecine muhalefet edenleri can yakıcı azapla tehdit etmiştir. Nisa 115. ayetinde şöyle buyrulur. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme koyarız. Orası ne kötü bir yerdir. Burada müminler ifadesi ilk olarak ilk muhatapları şüphesiz ki sahabelerdir. Yani müminlerin yolu peygambere muhalefet etmek, ondan sonra müminlerin yoluna muhalefet etmeyi zikrediyor Allah Azze ve Celle. Bu müminler ilk muhatapları, bu ayetin ilk muhatapları sahabelerdir. Müminlerin yoluna aykırı bir anlayış yolunu tutan kimseyi Allah Azze ve Celle can yakıcı şekilde cezalandırmakla tehdit etmiştir. Müminlerin yolu ifadesinin kapsamına girenlerin ilkleri Kur'an naslıyla ilk müminlerdir. Allah onlardan razı olsun. Tevbe 100. ayet az önce zikrettiğimiz, işaret ettiğimiz muhacirlerden ve ensardan İslam yolunda yarışanların öncüleriyle onlara güzellikle tabi olanlardan Allah hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Allah onlara içinde daimi kalacakları ağaçlar altından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. İşte bu en büyük kurtuluştur. Ömer bin Abdülaziz Rahimullah şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetler koydu. Ondan sonraki idareciler, halifeler de sünnetler koydular. Bunlara tutunmak Allah'ın kitabına tabi olmaktır. Allah'a itaati mükemmelleştirmektir. Allah'ın dininde kuvvettir. İnsanlardan hiçbiri onu bozamaz, değiştiremez ve ona aykırı bir görüşte bulunamaz. Onun yolunda giden hidayet bulmuştur. Ondan yardım isteyen yardım görür. Kim de onu terk ederek müminlerin yolundan başkasına uyarsa Allah onu döndüğü yerde bırakır ve cehenneme sokar. O ne kötü bir dönüş yeridir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da onlara tabi olmayı ve onların menhecinde gitmeyi şu hadisinde emretmiştir. Size sünnetimi ve hidayete erdirilmiş raşid halifelerimin sünnetini tavsiye ederim. Ona azı dişlerle sarılın. Bu hadisi de daha önce çeşitli vecihlerle açıklamıştık. Burada kendi sünnetini zikrediyor, sonra raşid halifelerin sünneti diyor. Sonra zamir teke düşüyor Arapça ifadesinde ve addu biha diyerek tekil bir zamire iniyor. Yani tek bir sünnetten bahsediliyor. Raşid halifelerin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ayrı bir sünneti yok esasında. Fakat burada kastedilen şu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman en son uygulama, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en son uygulaması, en son nesh edenler neler, nesh olunanlar neler, tahsise girenler neler, mutlak üzere kalanlar neler, bunları yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en son uygulamalarını, en son sünnetlerini en iyi bilenler, işte bu raşid halifeler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilim sahibi olan sahabeleri, onun civarında bulunan sahabeleriydi. İşte onların sünnetine derken, ondan sonra sarılın, ona azı dişlerinizle sarın ifadesine bakın, zamir tekil. Yani tek bir sünnete sarılmak vardır. Yani bunların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ayrı bir sünneti söz konusu değildir. İbnül Kayyım Rahimullah diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının sünnetini kendi sünnetine bağlamış ve kendisinin sünnetine tabi olmayı emrettiği gibi her ikisine birlikte uymayı da emretmiştir. Bu emri öyle mübalağalı bir ifadeyle söylemiştir ki azı dişlerle sarılmayı emretmiştir. Huzeyfe radıyallahu anh dedi ki, ey kurralar, yani ey Kur'an okuyucuları, Allah'tan korkun, sizden öncekilerin yoluna tutunun. Sizden öncekiler, yani sahabe, Huzeyfe radıyallahu anh sahabe ve tabiinden bazı kurralara, Kur'an öğrenen kimselere söylüyor bunu. Sizden öncekiler dediği sahabe yani, sahabelere uyun, Allah'tan korkun. Onlara tabi olursanız oldukça öne geçersiniz. Şayet terk ederek sağa ve sola ayrılırsanız uzak bir sapıklığa düşersiniz. Evet, bunu İbn Abdilber Cami Beyanil İlim'de rivayet ediyor. Yani sahabenin yolunu terk etmek sağa sola sapmanın bir işareti. Yani sahabenin yoluna uymaz zaman insan din adına fırkalaşmaya doğru gider. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını haber verdiğinde kurtulan fırkayı kendisinin ve ashabının üzerinde bulunduğu yol olarak açıklıyor. Yani kendisi hayattayken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken, sahabeler hangi yoldaysa o yola tabi olanlar kıyamet gününe kadar işte kurtuluşu muhafaza edecek olanlar bunlardır. Bu yoldan sapanlar ise mutlaka bu cehennem fırkalarından birine düçar olurlar. Allah korusun. Aleykümselamun aleyküm. Şüphesiz salih selef ilim ve amel bakımından bu ümmetin en faziletlileri ve en hayırlılarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Asırların en hayırlısı benim asrımdakiler, sonra onlardan sonra gelenler ve sonra onlardan sonra gelenlerdir. Bunu Buhari rivayet etmiştir. İbn-i Teymiye diyor ki, kitabı, sünneti ve bütün gruplar içinde ehli sünnet vel cemaatin üzerinde ittifak ettikleri esasları düşünen kimse zorunlu olarak bilir ki ameller, görüşler, akideler ve diğer konulardaki bütün faziletlerde bu ümmetin çağlarının en üstünü ilk asırdakilerdir. Sonra onlardan sonra gelenler ve sonra onlardan da sonra gelenlerdir. Nitekim bu husus Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok yönden sabit olmuştur. Şüphesiz onlar ilim, amel, iman, akıl, dindarlık, açıklama ve ibadet bakımlarından sonrakilerden üstündürler. Onlar karşılaşılan her sorunu açıklamada önceliklidirler. Bu gerçeği ancak İslam dininde zorunlu olarak bilinen hususlara karşı büyüklenen ve Allah'ın bir ilim üzere saptırdığı bir kimse reddeder. Şafii Rahimullah Risalesi'nde ne güzel söylemiş. Onlar yani selef her ilimde, akılda, dindarlıkta, fazilette, ilme ulaştıran veya hidayete yetiştiren her vasıtada bizden üstündürler. Onların görüşü bize kendi görüşümüzden daha hayırlıdır. Yani bir görüş meselesinde bile, yani hakkında nas vardı olmayan, açıkça bir nas vardı olmayan bir konuda sahabeden bir görüş gelmişse, biz o sahabenin görüşünü bile kendi görüşümüze tercih etmeliyiz. Bu hadis, az önce zikrettiğimiz 73 fırka hadisi iyice düşünülürse, biraz sonra bu gelecek. Bir sonraki maddede o gelmiş zaten. O zaman açıklayalım inşallah. Fitnelerin, ihtilafların ve fırkalaşmaların meydana geldiği zamanda onların üzerinde bulundukları şeye sarılmak kurtuluş sebebidir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz İsrailoğulları 72 fırkaya bölündüler. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. Biri dışında hepsi de ateşte olacaktır. Dediler ki, o kurtulan hangisidir ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar. Hakimin rivayetinde bugün kaydı vardır. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hayattayken. Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar. Kurtuluş buna bağlanmıştır. Bunu Tirmizi rivayet etmiş. Şeyh Elbani'de hasen olduğunu söylemiştir. Bu hadis, hak ile batıl arasındaki ayrıcı çizginin sahabenin üzerinde oldukları yola tabi olmak olduğunu göstermektedir. Bakın, diğer bir hadiste, ümmetimden kıyamet gününe kadar, kıyamet saati gelinceye kadar, hak üzere bulunmaya devam eden, hakkı destekleyen, hak için çarpışan, hak için mücadele eden, kendilerine yardımsız bırakanların ve muhalefet edenlerin kendilerine bir zarar veremeyeceği bir taife bulunmaya devam edecektir. Eksik olmayacaktır buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani öyle bir şey ki hiçbir asırda kıyamet gününe gelinceye kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının üzerinde bulundukları yol bu ümmette eksik olmamıştır. Zayıflamıştır ama eksik olmamıştır. Bidat tırkalar çoğalmıştır. Batıla uyanlar artmıştır. Hak ehli garipleşmiştir. İşte din garip başladı, tekrar garip haline dönecek. Gariplere müjdeler olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam garipleri övüyor. Kim bu garipler? Sünneti ihya uğrunda beldelerinden hicret etmek zorunda kalanlar. Kendilerine karşı çıkanların kabul edenlerden çok daha fazla olduğu kimseler. Sünneti ihya için garip kalacaklar. Diğer bir hadiste bunlar nasıl vasfediliyor? Sanki sünnete sarılmak bir kor parçasına tutunmak gibi olacak. Böyle bir zamanda sünnette sebat etmeye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeden 50 kişi gibi ecir vaat ediyor. İş zorlaşacak. Biz en zor zamandayız. Çünkü hiçbir nesil yok ki, İbn Mesud radıyallahu anh'tan gelen rivayette hiçbir nesil yok ki sonra gelen nesil bir öncekisinden daha kötü olmasın. Bu kıyamet gününe kadar böyle azalmaya devam edecek. İşte bu garipleri müjdeliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani hak üzerinde sabit kalıp tutunan. Bu hadiste taife kelimesini kullanmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kıyamet gününe kadar taife, bu taife, hak üzere bulunan taife eksik olmayacak. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la başlamış, ashabıyla başlamış, kıyamet gününe kadar bu hakkı, onların üzerinde bulunduğu yolu savunan, müdafaa eden, bunlara karşı çıkanlara reddiye veren bir grup hep devam edecek. Taife Arap dilinde bir ile başlar. Bir kişi de taifedir. Yani bir kişi bile kalsa eksik olmayacak. Şimdi İslam'a nispet edilen fırkalara, gruplara baktığınız zaman mesela Sufiye. Sufiye Hicri 3. asırdan sonra çıkmıştır. Yani akidelerinde, amellerinde, uygulamalarında farklı, sahabenin yolundan farklı bir yol tutmuşlar. Bu yüzden adları Sufiye olmuştur. Allah Resulü'nün yolunda gidenler ehli hadis idi. Ehli rey diye bir grup ayrılmış. İşte Hanefilik, mezhepler böyle ayrılmaya başlamış sahabenin yolundan. Rey ehli. Yani rey ehli ne demek? Bir konuda hadis olmasına rağmen, hadisle sabit bir mesele olmasına rağmen kıyasla ve reyle bundan farklı bir görüş tercih edenler. Buna dair örnekleri zikretmiştik daha önce. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslüman bir kafire karşı kısas olarak öldürülemez diyor. Hanefiler ne diyor? Zimmet ehli ise kısas olarak Müslüman ona karşı öldürülür diyor. Bunun gibi. Bunun örnekleri pek çok. Sufiler böyle. Sufilerin ilklerine bakın. İsim sıfat konusunda, Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatları konusunda aynı sahabe gibi inanıyorlardı. Yani Allah semadadır, Allah'ın eli vardır, mahlukuna benzemez. Bunun gibi meselelerde aynı selef gibi itikad ediyorlardı. Önceki sufilere bakın. Hatta Abdülkadir Geylani'nin akidesine bakın. Tarikatleşme şeklinde bir kurumsallaşma başlayınca, ilk önce zahitler olarak ayrıldılar bunlar. Yani zühdü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı zühtten, sahabenin yaşadığı zühtten farklı bir şekilde yorumlamaya başladılar ilk zahitler. Mesela Allah'ın helal kıldığı bazı şeylerden uzaklaşmayı da zühde dahil ettiler. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde buyuruyor ki, zühd haramı helal kılmak, helalı haram kılmak değildir diyor. Asıl zühd, insanların ellerindeki imkanlardan daha fazla Allah Azze ve Celle'nin katındakilere bel bağlamaktır. Böyle açıklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zühdü. Bunlar zühd kelimesini yabancı unsurlardan derc ettikleri, İslam'a sokuşturdukları, bunu da tasavvuf adı altında yaptılar. Başka unsurlarla değiştirdiler, yeni unsurlar eklediler. Yani sahabelerin zühdü, zühd yolu olarak terk edildi. Onun yerine başka yollar tercih edildi. Zikir. Zikir İslami bir terim. Allah kitabında zikri emreder. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zikri emreder, tavsiye eder. Bunun üstünlüklerinden, faziletlerinden bahseder. Fakat tasavvufçular tasavvuf ismi altında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği, uyguladığı zikirden başka bir takım yöntemleri, başkalarından aldıkları yöntemleri tasavvuf ismi altında İslam'a sokmuşlardır. Maturidiler, Eşariler. Bunlar da bakın hangi asırda çıkma? Maturidiler 5. asır. Eşariler biraz daha önce 4. asır. Bunlar şöyle bir yol takip ettiler. Yani kelam yolu bu. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında sapma yolunu tutan iki belli başlı grup var. Birisi Cehmiye fırkası. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını tamamen inkar ederler. Yani Allah'ın eli, istivası, bunun gibi sıfatları tamamen inkar ederler. Maksatları Allah Azze ve Celle'yi tenzih etmek. Bunlar dediler ki, Allah'ın eli mi olur? El mahlukta olur. Böyle dediler. Allah'ın kelamı mı olur? Kelam mahlukun işi. Allah'ın kelamı vardır dersek, mahluka benzetmiş oluruz dediler. Böyle inkar ettiler. Mücessime veya müşebbihe denilen, bunlara aykırı, bunların tam zıttı olan bir grup ise, Allah Azze ve Celle'nin eli aynı mahlukun eli gibidir dediler. Veya diğer sıfatlarını mahlukun sıfatlarına benzettiler. Eşari ve Maturidi fırkaları ise ne bunlardan oldu ne bunlardan oldu ama sahabenin yolunda da gitmediler. Sahabenin çizgisinde de durmadılar. Bunlar dediler ki, yani cehmilere ve mücessimelere göre biraz daha ehvendir Eşari ve Maturidiler. Ehven görünür. Bunlar dediler ki, Allah'ın eli vardır dersek doğru. Yani Allah'ın mahlukuna benzetilmesi söz konusu olabilir ama biz şöyle diyelim, elinden kasıt kudret elidir. Nimetidir. İşte nüzulünden kasıt rahmetinin nüzulüdür gibi tevillerle sahabenin söylemediği, itikad etmediği, konuşmadığı şeyleri itikad edinir oldular. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyordu? Bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yol ancak kurtuluşa götürür. Bundan başka yol tutanlar bu cehennem fırkalarının birini mutlaka tutarlar. Bu hadisi biliyorlar. Ama bunlar ne dediler? Yaptıkları şeyi meşru gösterebilmek için dediler ki, sahabenin yolu daha selametliydi. Yani nas geldi mi teslim ol, kurtul. Onların yolu selamet yoluydu, teslimiyet yoluydu. Yani Allah elim var mı diyor, eyvallah. Mahlukuna benzetmeden öylece biz iman ederiz. Sahabe böyle iman ediyordu, yorumlamıyordu. Sahabenin yolunun ne olduğunu bu Eşer ve Maturidiler çok iyi biliyordu. Ama dediler, bizimki daha ilmi ve daha hikmetlidir. Daha ilmi ve daha hikmetlidir. Böyle demekle sahabeye, selefe hakaret etmiş oldular. Yani onları ilimsizlikle, cahillikle suçladılar. Hikmetsizlikle suçladılar. Yani Bugün dolayısıyla mesela biz bu asrın insanları olarak aynı sahabenin teslim olduğu gibi Kur'an ve sünnet naslarına teslim olduğumuzda ya ne ahmak adamlarsınız. Yani aynen zahirinde geldiği gibi inanıyorsunuz. Halbuki tevil etmelisin, yorumlamalısın. Şöyle dolambaçlı labirentlerden girip böyle çıkarmalısın. Yani bunu ilim edindiler. Din basittir. Basit olan dini zorlaştırdılar. Yani Allah Azze ve Celle kitabını indirdiğinde en sıradan bir bedevi buna muhatap olduğunda onun anlayacağı bir seviyede indirmişti Allah Azze ve Celle kitabını. Kolaylaştırdık diyor. Başka hiçbir kelam kolaylaştırılmamıştır bakın. Kur'an'ın özelliği. Bir beşere ait bir metni ezberlemeye kalkın. Çok uğraşırsınız. Ve hafızanızda fazla kalmaz. Ama Allah Kur'an'ı kolaylaştırmıştır. 600 sayfa bir kitap ne kadar zamanda ezberleniyor? Yani biraz ezberleme metodu şimdilerde usulsüz gidiyor ama bu şekilde 2 senede ezberliyorlar. Ama sahabenin bir Bakara suresini ezberlemesi 8 senesini alıyordu. Çünkü onlarda ezberleme metodu farklıydı. Onlar içerik olarak öğrenip, sebebi nüzulüyle, ahkamıyla öğrenip, amel etmedikçe 5 ayeti, diğer bir 5 ayete geçmiyorlardı. Ve bir Bakara suresini ezberlemeleri 8 senelerini alıyordu. Buna rağmen aralarında hafız sahabeler çıkmıştı bir sürü Kur'an ezberleyen. Sonrakiler ne yaptı? Bak Kur'an ezber yolunda da. Adam 2 senede tersten başlayarak yani çabuk ezberleme metodu ürettiler. Her bir cüzü sonundan başına doğru ezberleterek gidiyorlar. Bu da aykırı bir yöntem esasında. Ve çabuk ezberliyor doğru ama kalıcı da olmuyor. Ne kadar çabuk ezberliyor o kadar da aklından çıkıp gidiyor. Artı hafızlar Kur'an'ı bilmiyor. Kur'an'ın içerisinde ne var bunu bilmiyor. Kur'an'ın hükümleri nedir bunu bilmiyor. 2 senede ezberlemiş Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş, ezberlemiş tamamını ama içerisinde ne var? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu Kur'an'ı nasıl açıklamış? Umrunda değil. Çünkü o bu Kur'an'ı işte mevlid törenlerinde, falanca bidat eylemlerde, açılışlarda, şurada, burada okumaya kullanıyor. Buradan ekmeğini yiyor. Veya işte imamlık, müezzinlik, vaizlik bunun gibi vazifelerde derece almasına yaraması için kullanıyor. Kur'an'ın ehli değil. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin sonlarında münafıkların, bu ümmetin münafıklarının çoğu kurralardan yani Kur'an hafızlarından olacaktır buyuruyor. İşte her bir fırka, yani Kaderiye fırkasını katın, şimdi Cebriye fırkasını katın, Haricileri katın, Mürciyeleri katın. Mesela Mürciyelerin iman anlayışına bakın. Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Şura Suresinin 52. ayetinde sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin buyuruyor. İman nedir bilmezdin. Bakın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş bir hitap. Kitap nedir bilmezdin. Kur'an'ı tefsir etmekle, beyan etmekle görevlendiriyor. Bunu vahiy olduğuna delil getiriyoruz sünnetin. Çünkü kitap nedir bilmeyen Kur'an'ı nasıl beyan edebilir? İlla ki Allah'tan. Nitekim Kıyamet Suresi 19. ayetinde onu okutmak da beyan etmek de bize düşer diyor. Allah Azze ve Celle üstleniyor. Sonra Nahl 44'te sana da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben sana da zikri indirdik ki yani sünneti indirdik ki insanlara indirileni yani Kur'an'ı beyan edesin. Bak Allah Azze ve Celle hem beyan etmek bize aittir diyor Kıyamet 19'da hem de Nahl 44'te diyor ki sen beyan edesin. Demek ki Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ı beyan ettirmiştir, tefsir ettirmiştir, açıklatmıştır. Kendisi kitap nedir bilmezdi. Okuma yazma da bilmezdi. Ve iman nedir bilmezdin diyor aynı ayette. İman nedir bilmezdin. Düşünün şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yani siyere dair bir şeyler okumuş işitmişsinizdir. El-Emin vasfıyla bilinen bir insan. Yani kavmi içerisinde El-Emin vasfıyla biliniyor. Üstün ahlaklarla bezeli. Kavmi cahiliye pislikleri içerisindeyken kendisi bu pisliklerden uzak durmuş birisi. Allah uzak tutmuş. Hatta istemeden kulak misafiri olup da bir çalgı sesi, eğlence sesi işittiğinde o tarafa doğru yönleniyor da Allah ona bir baygınlık veriyor. Nasip etmiyor o meclise katılmasını. Kabe'nin duvarlarında bir yük taşıma işinde omzuna elbisesini, ridasını, izarını omzuna doğru bürünmek istiyor taşı koymak için. O sırada avret açılıyor da Allah ona bir baygınlık veriyor. Avretin açılmasına dahi izin vermiyor. Böyle bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iman nedir bilmezdin diyor Allah Azze ve Celle ona hitaben. Bu ne demek? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bile olsan imanı sen tarif edemezsin. Bu tarif de Allah Azze ve Celle'ye ait. Ama mürciye kendine göre açıklıyor. Harcer de kendine göre açıklıyor. İman konusunda konuşanlar. İnsanlığın Allah Azze ve Celle'den indirilen vahiyden başka bir yol tutmasına imkan yoktur. İnsanda asıl olan sapıklıktır, cahilliktir. Allah'ın öğrettikleri hariç. Allah'ın hidayet ettikleri hariç. Benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz sapıksınız diyor. Ebu Zer radıyallahu anh'tan Müslim'in rivayet ettiği kutsi hadiste. Ben zulmü kendime haram kıldığım gibi sizlerin arasında da haram kıldım diye başlayan ayet kutsi hadis var ya. İşte bunun devamında benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz sapıksınız diyor. Yani insan asıl olarak zalim, cahil olarak yaratılıyor. Ahzab 71-72. ayetini düşünün. İnsanın mayasında zalimlik, cahillik vardır. Duasında vardır bu. Nasıl kurtulur bundan? Ancak vahye uyarsa. Tin suresinde de bu zikrediliyor bakın. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ En güzel bir kamet, yani yaratılış, şekil bakımından en güzel bir şekilde yarattık. ثُمَّ رَدَتْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra onu en aşağıya gönderdik. Allah Azze ve Celle bu en aşağıların aşağılığından kimleri istisna ediyor? اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجُنْ غَيْرُ مَمْنُونَ Ancak iman edenler ve salih ameller işleyenler hariç. Bu esfeli safilinden hariçtir. İman eden, iman da mürciyenin anlayışına göre bir iman mı? Yani maturidilerin anlayışına göre bir iman mı? Eşarilerin anlayışına göre bir iman mı? İman. Harcilerin anlayışına göre bir iman mı? Kaderilerin anlayışına göre bir iman mı? Yani sonradan çıkma, İslam'ı yorumlamış, kendine göre ayrı bir fırka oluşturan bu grupların hepsine baksanız, hepsinde farklı iman tabirleri görürsünüz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabirine döndüğümüz zaman, farklı bir iman tabiriyle karşılaşıyoruz. İman konusunda giriş yaparken Bizden Olmayanlar kitabında bunu ayrıntılarıyla açıklamıştık. İman 70 küsur şubedir hadisiyle. En üstünü la ilahe illallah, en düşüğü yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak ve hayada imandan bir şubedir. Bakın mürciyeden bir tayfeyle, harcilik yapan bir mürciye tayfesiyle konuştuğumuzda ne diyor? O zaman bu kafir mi oldu diyor. Niye? Çünkü amelleri imandan görmüyor. Amelleri imandan görünce amel etmedim mi, işte bazı amelleri yapmadım mı, iman amellerini yapmadım mı, o zaman kafir mi oldu diyor. Bu cahillik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı beyan etmesi hakkındaki engin denizden cahillik sebebiyle. Mesela bakın, imanın kaç tane zıttı var dedik. İmanın kaç tane zıttı var? Birincisi küfür. Yani inkar etmek. Küfür. Reddetmek, inkar etmek. İkincisi şirk. Şirk de imanın zıttıdır. İman ile beraberdir ama imanı ortadan kaldırdığı için zıttıdır. Yani şirk mutlaka imanla beraber bulunur. Sahibini kafir yapar. Üçüncü bir muhalefet, imana aykırılık, nifak. Nifak tabirini anlamak için mutlaka ehli sünnet vel cemaatin akidesine göre anlamak lazım. Ehli sahabenin iman anlayışına uymayan insanlar bugün nifak tabirinde bocalayıp atar. Nifak imanın zıttıdır. Ama İslam'ın dairesi içerisindedir. Harici bunu anlayamaz. Mürciye hiç anlayamaz. Mürciye münafığa da mümin der. Harici ise münafığa kafir der. Mürtet hükmünde kafir der. Ehli sünnet ise münafığa münafık der. Sahabe münafığa münafık der. Münafık kim peki? Bakın bu tamamen imanın tanımını doğru anlamaya bağlı. Selefin, yani sahabenin, tabiinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenip naklettikleri iman tarifinde neydi iman tarifi? Söz ve ameldir. Söz derken kalbin sözü ve dilin sözü. Amel derken
kalbin ameli ve azaların ameli. Söz ve amelin birbirini tutmaması da nifak diye tanımlanmıştır. Yani İslam, ben Müslüman oldum diyor, İslam'ını iddia ediyor, iman ettiğini iddia ediyor yani, böyle bir iddiada, ben Müslümanım diyor. Fakat İslam'ın kendisine yüklediği vazifeleri terk ediyor. Bu vazifeler ya kalbi vazifeler olabilir, ya dille ilgili vazifeler olabilir, ya ameli vazifeler olabilir, değil mi? Dille ilgili olanları terk edemez kolay kolay. Mesela ilk olarak kelime-i şehadet söyleyerek İslam'a girmek. Dil ile amelin asgarisi bu. Yani bir kimsenin Müslüman sayılması için dil ile amelin, yani kalp, dil ve azalar diyoruz ya, dil ile amelin asgarisi kelime-i şehadeteyni getirmek. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye şahitlik etmektir. Bunu terk ederse bu kimse Müslüman sayılmaz. İsterse diğer iman hasletlerinin hepsini yapıyoruz. Kelimede giriş, dilin amelinde giriş bu. Azaların amellerinde de asgari namazdır. Kalbin asgarisi ne? Kalbin asgarisine hükmetmek bize kalmamış. Biz kalbini bilmiyoruz. Eğer diliyle şahitlik eder, Müslüman olduğunu söyler, namazımızı da kılarsa biz onun Müslüman olduğuna hükmediyoruz. Fakat Müslüman olmasına rağmen imana muhalif olabilir. Kişi zina ettiği sırada mümin değildir. İçki içtiği sırada mümin değildir. Hırsızlık yaptığı sırada, çaldığı sırada mümin değildir. Ama halen bak Müslüman hükmü altında. Ama mümin değil. Yani iman ile İslam birbirinden farklı şeylerdir. Şimdi imandan çıkanı doğrudan İslam'dan çıkaran bir grup haricilerdir. İslam'ın dairesi içerisinde olan da iman dairesine sokan, mutlak olarak iman dairesine sokan da mürciyedir. Sahabenin tanımlarına muhalefet etmişlerdir bunlar. Dördüncü bir zıt daha var. Fısk. Fısk, itaatten çıkmak. Yani aleni olarak günah işlemek. Fısk bu. Fısk da imanın zıttı. Bakın, dört tane mi saydık? Beşinci daha sayalım mı? Sayarız. Yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmayan fısk işlemiş midir? Yolda görüyor, yani Müslümanlara eziyet veren bir taş var, kaldırıp atmıyor. Bu iman, yani bir fısk işlemiş midir? Aslen bir fısk işlememiştir. Aslen bir fısk işlememiştir. Ama imanını eksiltmiştir bu, bunu terk etmekle. Halbuki bunu yapıverseydi, yani gücü yettiği halde yapıverseydi, imanı artacaktı. Sadece artırmadan bıraktı. Yani bu aslında imana zıt değil ama imanı eksilten bir şey. İmanını eksik bırakmasına vesile olan bir amel. Haya terk edilirse fısktır. Hayayı terk eden bir insan mutlaka fıska bulaşır, hatta küfre kadar bulaşır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, geçmiş peygamberlerden bakiye olan kalıntı bir söz, şudur, eğer utanmıyorsan ne istiyorsan yap. Eğer utanma duygusunu kaybettiysen ne yapsan serbestsin manasında yani. Çünkü utanma, haya duygusu kaybedilirse yani o aslında vicdandır. Yani insanların kontrolünü kişi ne için muhafaza eder? Allah Azze ve Celle için. Hatta hadiste şöyle gelmiştir, İbn-i İbban rivayet ediyor. Kavminin seçkinlerinden, yani ileri gelenlerinden, saygı duyulduğun kimselerden nasıl haya ediyorsan, yalnız kaldığında Allah'tan öyle haya et. Yani haya böyle bir duygu. Hani herkesin polisi kendi vicdandır diyorlar ya, bunu demek zorundalar. Düne kadar bu iman duygusuyla mücadele eden bu adamlar bunu söylemek zorunda. Niye? Kimsenin görmediği yerde, vergiyi kaçırdığı yerde, kanunsuzluk yaptığı yerde eğer polis yoksa, zabıta yoksa, engel olacak bir unsur yoksa rahatlıkla yapıyor bunu çünkü. Sizin savaş açtığınız şey buydu. Yani iman duygusuydu. Allah Azze ve Celle'den korkma, haya etme. Gözün bir hayası var, ağzın bir hayası var, konuşurken dilin bir hayası var, midenin bir hayası var. Yani bunlar Allah Azze ve Celle'ye itaat içindir. Yani insanlar içerisinde bir hukuk var ki, bu hukuk eğer insan çiğnediği zaman, yani ar damarı çatlamış derler, eğer insanlardan haya etmez olmuşsa, aldırmaz olmuşsa, bu kimse bu seviyeye ne yüzden gelmiştir? Allah Azze ve Celle'den haya etmediği için. Mesela erkeğin avreti nereden neresi? Göbekle diz kapağı arası. Kadının avreti neresi? Bütün vücudu. Kadınlar hep açılmak için bir mücadele içerisinde, yani feminizm yolunu tutanlar. Ama erkeklere bakın. Erkekler Allah'ın emrettiğinden, farz kıldığından daha fazlasıyla örtünüyor, değil mi? Erkekler daha fazla örtünüyor. Asıl bak haya kadınlarda olması gerekir. Kadınlarda olması gerekir bu haya. Yani kadın son sınırdadır. Şu örtünmeyi terk ettiği zaman hayasız edilenir, haya gider. Bir hadiste şöyle buyrulur. Kocasının evi dışında bir başka bir yerde örtüsünü açan bir kadın Allah ile arasındaki perdeleri yırtmış olur. Yani normalde örtülü bile olsa hamama gitti. Ha, özellikle hamam hakkında vardı olmuştur bu hadis zaten. Hamama giden kadınlar hakkında. Kocasının evi dışında bir yerde hamamda örtüsünü açıyor. Bu Allah ile arasındaki örtüyü yırtmıştır böyle bir kadın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi erkeklerde de böyle. Ama kadında haya daha bir azizdir. Erkekler için de geçerli bu. Yani erkek düşün, hamam gibi bir ortama girdiği zaman avretler açıksa orada bulunmaması lazım. Kendisi örtülü bile olsa. Avreti açık insanlar var. Orada bulunmaması lazım. Kendisi o avretini açmaya başlarsa, tesettürü terk ederse bu ayrı bir şey. Bugün erkekler pantolon giyiyor. Ondan sonra kadınların hayasızlığından şikayet ediyor. Erkekler pantolon giydiği zaman tesettürü ihlal etmiştir. Dar pantolon. Kadınlardan şikayet etmeye hakkı yok. Yani elbette kadınların örtünmesi gerekir. Bu ayrı bir mesele. Ama erkek olarak bu inhiraf çok göze batmıyor nedense. Gayet sıradanlaşmış. Erkek, aile reisi, evladının yanına pijamasıyla, yani kaba avretleri de belli olur bir şekilde evladının yanına çıkıyor. Bu haya duygusunu kaybettiriyor. Çocuklarda da kaybettiriyor. Çocukların yetişmesini de etkiliyor bu. Bakın erkeklerde haya kadınlardan daha çok deforme olmuştur esasında. Mesela futbol maçlarına binlerce insan katılıp seyreder. Ama kimse buradaki hayasızlığa dikkat çekmez. Hatta birisi bundan bahsedecek olsa linç bile etmeye kalkarlar. Ne diyorsun sen diye. Erkeğin avreti neresiydi? Dizle göbek arasıydı, değil mi? Erkek maçtan maça bile olsa bunu terk ediyor şimdi. Hamamdan hamama da olsa bunu terk ediyor şimdi. Dışarıda nasıl giyiniyor peki? Pantolon giyiyor. Avretini örtmüyor. Ve Rabbinin huzuruna da maalesef bu şekilde çıkıyor. Şimdi insanlar arasındaki hukukla ilgili haya kaybedilince, tabii Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bulunması gereken edep de burada terk edilmiş oluyor. Ne demek istiyoruz? İşin edep boyutu var. Bu haya şubesinin tahrifine yol açarsa, bakın iman şubelerinden bir şubenin yok olmasına sebep olur. Konumuz bu değil de esasında da, demek istediğimiz şu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği iman tanımına göre, yani bunların her biri bir iman şubesi. İmanın pek çok zıtları var. Fısk imanın zıttı. Fısk işlemekle insan kafir olmaz ama fasık olur. Allah'a itaatten çıkmıştır. İmanı zedelenmiştir. İmanı eksilmiştir. Nifak, ameli nifak var, itikadi nifak var. Söz ve amelin tutmaması dedik ya, söz ve amelin tutmamasında söz ile kastedilen eğer kalbin sözü ise, kalbin ameli ise, kalbin ameliyle dilin sözü tutmuyorsa bu büyük nifaktır. Yani kalbinde küfrü gizliyor. Aslında kafir, inançsız, ateist belki. Ama Müslümanların şerrinden kurtulmak için, onlarla işte geçimini devam ettirebilmek için Müslüman olduğunu söylüyor. Bak bu kafir olan münafık. Kafir olan münafık. aslen Allah katında kafir ama Müslüman olduğunu iddia ediyor. Kelime-i şehadet getiriyor. İnsanlar nazarında Müslümanmış gibi muamele görüyor. Bu kafir olması sebebiyle, kalbi kafir olması sebebiyle azalarının amellerinde mutlaka açıklar verir. Ya diliyle ya azalarının fiilleriyle açıklar verir. Yani nifakını belli eden işler yapar. Böyle kimselere karşı dikkatli olmamız için Allah Azze ve Celle münafıkların pek çok vasıflarını Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakeza sünnetinde bunlardan pek çok özelliği bizlere bildirmiştir. Niye? Dikkatli olun. Yani Müslüman gibi muamele yapıyorsun, Müslüman görüyorsun yani. Müslüman hükmünde ama dikkat et, bunun sözüyle ameli tutmuyor. Kalbinin ameli tutmuyor. Azasının ameliyle sözü tutmuyorsa bu da küçük nifak. Mesela konuşuyor, yalan söylüyor. İmanla bağdaşmaz bu. Söz veriyor, sözünde durmuyor. Üçte geleceğim diyor, beşte geliyor. Şu gün yapacağım diyor, ertesi gün yapıyor. Bunlar hep nifaktır, münafıklıktır bunlar. Müslümana yakışmaz yani. Kişi bunlarda bu şekilde davranışlarla iman dairesinden çıkıyor bu amellerinde. Bu kancalar düşünün. Bu kancalar böyle iman dairesinden birer birer çıktığı zaman imanla hiçbir alakası kalmaz. İnsanlar nezdinde Müslüman gibi muamele görse dahi Allah nezdinde nasıl bir muameleyle karşılaşır bilinmez. Belki küfür muamelesi görür. Bu sebeple İmanın doğru anlaşılması lazım. Selefin anladığı gibi anlamamız lazım. Selefin anladığı gibi anlamadığın zaman mesela mürciye dediğimiz fırka bugün münafıklara mümin diyor. Müminler arasında münafık bulunmaz diyor. Yani Müslümanla mümini birbirinden ayrı bir vaka olarak görmüyor zaten. Halbuki Müslim'de hadis var. Kişi fısk işlediği zaman İmandan İslam'a çıkar. İmandan İslam'a çıkar. Bak İslam'dan çıkmaz. İmandan İslam'a çıkar. Bu sebeple selef inşallah müminim demeyi caiz görürken, buna ruhsat verirken müminim demeyi haram görmüştür. Bir kimsenin ben müminim demesini caiz görmemiştir. Şafiiler bunu böylece kabul etmişler. Yani selefin yolundan gitmişler ve inşallah müminim demek gerekir demişler. Yani kesinlikle ben müminim diyemez bir insan. Bu doğru değildir. Çünkü iman hem kalp amelleri, hem azaların amelleri, hem dilin amelleri bunların bütününü kapsayan bir şeydir. O iman ki Enfal suresi 2. ayetinde müminlerin vasıfları kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalpleri ürperir ve imanları artar diyor. Mesela Hasan el-Basri Rahimullah bu ayeti zikrederek yani bir kimsenin müminim demesinin caiz olmadığını söylemiştir. Böyle olmayanlar ne? Mesela Allah Azze ve Celle böyle tarif ediyor ya müminleri. Şimdi mürciye taifesine gelelim. Amelleri imandan görmüyorlar. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalbi ürpermeyenin durumu nedir? Değil mi? Onların kafir demesi gerekir. Çünkü mümin diyemez. Allah müminleri, Allah'ın ayetleri zikredildiği zaman kalpleri ürpermekle niteliyor. İşte imanın kademeleri var. Ensarı sevmek imandan. Onlara buğz etmek nifaktandır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani imanın zıttı olarak nifakı zikrediyor. Küfürden demiyor da nifaktan diyor. Aleyküm selam. Şeyi kapatın isterseniz bayağı herhalde. Evet, iman demek ki birçok zıtları olan bir vaka. İslam ise bir tane zıttı var. İslam'ın bir tane zıttı var kardeşler. İslam'ın zıttı küfürdür. Yani İslam'ın dışında ancak küfür vardır. Şirk vardır, küfür vardır. Bu İslam'ın dışı. Ama İslam'ın içerisinde kendisini İslam'a nispet eden münafık kafirler vardır. Fasıklar vardır. Ameli nifak işleyen münafıklar vardır. İman şubelerini tamamlamamış, imanı eksik müminler vardır. Takva sahipleri vardır, salihler vardır, sıddıklar vardır. Bunların hepsi İslam dairesinin içinde. iman dairesini kemale erdirene kadar insan hayatı boyunca bu mücadeleyi verir. Yani imanını kemale erdirmek için, yani bütün alanlarında imanı tamamlamak için insan son nefese kadar bu mücadeleyi verir. Zaman zaman işte gaflete düşer, fıska düşer, kabahate düşer, hatta bazen nifaka da düşebilir. Fakat bunlarla kişi kafir olmaz. Kafirlik ancak İslam'ı reddedip, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah hakikatini reddedip bundan dışarı çıkmakla gerçekleşir. Evet, haricilerin tanımlarında ise ehl-i sünnete şu muhalefet vardır. Bir amele, bir kimseye küfür girdin mi o kimsenin İslam'la hiçbir alakası kalmaz. Yani bir kere bir şirk işledin mi o kimsenin İslam'la alakası kalmaz. Doğrudan mürted olur derler. Küfür fiili işledin mi doğrudan kafir olur. Doğrudan mürted olur derler. İslam'da yani ehl-i sünnetin itikadında ise, sahabelerin uygulamasında ise mürted hükmünü, yani kendisinin Müslüman olduğunu iddia eden birisine mürted hükmünü ancak yönetici verir. Kadı verir. Yaptırım sahibi kadı hüccet ikamesini yapar. Delillerle işlediği şeyin küfür olduğunu anlatır, izah eder, beyan eder ve tevbe etmesini ister. O kimse de tevbe etmez, küfründe ısrar ederse bunun üzerine mürted olduğuna hükmolunur, bunu kadı yapar. Fertlere kalmamıştır bu. Fakat bunu fertlere indirdiğin zaman Müslümanlar arasında ciddi polemikler, problemler ortaya çıkarak bugün gördüğümüz gibi mesela Suriye'deki vakada olduğu gibi ondan önce Irak'ta, ondan önce Afganistan'da başlayan bir mevzu olmuştu. Müslümanların bugünkü vakalarına çözüm bulmak mümkün değildir. Çünkü öncelikle Müslümanların İslam'ın sınırında durmasını öğrenmesi lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu sınırlara göre uyması lazım. Karşıdaki zulmetti diye biz zulmedemeyiz. Karşıdaki imana aykırı hareket etti diye biz bize yüklenen imanın gereklerinden dışarı çıkamayız. Karşıdaki Allah'a ve Resulüne düşmanlık etti diye biz Allah ve Resulünün bize emrettiği, bize yasakladığı şeylerin dışına çıkamayız. Ama hisler bazen nasları bastırırsa bu gibi şeyler olabiliyor. Bu sefer din adına Müslüman katlediliyor. Allah için Müslüman katlediliyor. Yani şeklen Müslüman. Dünya hükmü bakımından Müslüman olan kimseler Allah için katledir hale geliyor. Şeytan böyle aldatıyor. Biz imanı selefin anladığı gibi anlamaya dönmediğimiz için bütün bunlar. İmanın zıtlarını, İslam'ı ve İslam'ın zıtlarını selefin anladığı gibi anlamaya dönmediğimiz için bu problemlerle karşılaşıyoruz. Bazen ameli meseledir deyip geçiştiriyoruz. Sahabe arasında böyle bir ayrım yoktu. Yani Allah'a ve Resulüne itaat veya itaatsizlik vardır. Fakat öyle bir demokrasiyi İslam adı altında insanların arasına soktular ki ihtilaf fıkhı dediler bunun adına. İhtilaf fıkhı. Sanki ihtilaf öğlen bir şey, meşru bir şeymiş de işte ihtilaf edilen konularda uyarmamak gerekir. Herkes kendi bildiğine göre amel etsin. Karşı çıkılmaz, reddedilmez, batıla karşı çıkılmaz. Batıl. Yani birden fazla hak varmış gibi. Bizim bu İslam'ı yeniden anlamaya çalışan, yeniden yorumlamaya çalışan tarihselcilere reddiye sadedinde verdiğimiz başlıklardan birisi de hakikatin göreceli olduğu iddiasıydı. Yani hakikat görecelidir. Sana göre hak olan bana göre yanlış. Sana göre yanlış olan bana göre doğru. Yani bunun sabit bir kriteri yoktur. Bunu demek istiyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle Nisa suresi 59. ayetini bu ümmete indirmiştir. Bu ümmete bütün iman edenleri muhatap almıştır. Ey iman edenler! Eti'ullâhe ve eti'ur rasul. Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Ve ulil emri minkum. Sizden olan yetki sahiplerine de. Sahabe diyor ki bu yetki sahipleri alimlerdir. Yöneticiler, alimler. Bunlar ulil emri kapsamına giren. Yerhamdülillah. Kimseler. Sonra Allah Azze ve Celle devam ediyor ayette bakın. Fe in tenaza'tum fi şeyin. fi şey ifadesi nekre gelmiştir. Hangi şey olursa olsun, yani dinle ilgili hangi konu olursa olsun. Fe in tenazatum, çekiştiğinizde, ihtilafa düştüğünüzde, tartıştığınızda, fikirler çatallandığında, birden fazla fikir üzerinde ayrıldığınızda, fe in tenazatum fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasul. Onu hemen, bak fe akibet fasıdır. Yani hemen ferudduhu, bekletmeyin. Böyle asırlara bırakmayın. Ferudduhu, derhal onu çevirin. Nereye? Ferudduhu ilallahi ve rasul. Allah'a ve rasule. Ullemre değil. Bak, başka bir ayete muhalefet, başka bir teknik hata burada gerçekleşiyor. İhtilaf mı etmiş? Adam götürüyor mezhebine. Alimlere götürelim diyor. Kardeşim, zaten alimler sebebiyle çıktı bu ihtilaf. Ulle emr sebebiyle çıktı. Onu, bak, onu Allah'a ve Resulüne, yani safi kaynakları olan vahyin ta kendisine, kitaba ve sünnete götürün. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, zalike hayrun ve ahsenu tevila, hayırlı olan çözüm yolu, en güzel çözüm yolu budur diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle kitabında bildiriyor bunu. Bakın, ihtilaf vukuunda bu. Sonra birkaç ayet sonra Nisa 65. ayet. Rabbine yeminler olsun ki, Allah Azze ve Celle kendi zatına yemin ediyor. Pekiştirme üzerine pekiştirme var bu ayette. Yani basit bir söz değil, sıradan bir söz değil. Pekiştirme üzerine pekiştirme ve yemin var. Rabbine yeminler olsun ki, aranızda çekiştiğiniz konularda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hakem kılmadıkça, ona muhakeme olmadıkça iman etmiş olmazsınız. Ayet devam ediyor. Ona muhakeme olmadıkça. Sonra onun verdiği hükümden dolayı gönlünüzde hiçbir sıkıntı duymadan, yani sıkıntı da olmayacak, ona karşı bir itiraz da olmayacak, duymadan, keşifle, kıyasla, rüyayla, siyasetle, yani ivazı garazı yok. Hiçbir itiraz olmayacak. Ve tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Yani o hükmün gereğinde uygulamadıkça iman etmiş olmazlar. Allah Azze ve Celle'den ferman bu. İmanı nefyediyor. İman sıfatını kaldırıyor. Mürciye'nin tarifine göre böyle bir ayet onların tarifine tamamen zıttır. Haricilere de zıttır. Haricilere göre bu ayetten dolayı doğrudan buna uymayan herkesi tekfir etmeleri gerekir. Halbuki burada nefy edilen şey imandır. Ayet kimin hakkında nazil olmuştu? Ensardan birisi Zübeyir radıyallahu anh ile arasında bir bahçe sulama işinde muhalefetleri var, anlaşmazlıkları var. Allah Resulüne geliyorlar, muhakeme oluyorlar. Bak, imanın birinci rüknü yerine geliyor değil mi? İman var. İman var ki Allah Resulüne muhakeme oluyor. İman etmediği halde iman iddiasında bulunanlar ise tağuta muhakeme oluyor. Ebu Berze el-Eslemi'ye gidiyor, Yahudi kahinine. Nisa 60. ayet, bundan 5 ayet önceki ayet, Nisa 60. ayeti, işte bu kimseler hakkında nazil olmuştu. Allah Azze ve Celle onlara da nifak ismini veriyor bakın, münafık. Allah ve Resulüne muhakeme olmak varken gidiyor Ebu Berze Yahudisine muhakeme oluyor. Bak, iman bu şubesini terk etti, ne oldu? Münafık. Allah onun imanının iddia edilmiş bir imandan ibaret olduğunu söylüyor. Münafık. Tağuta muhakeme oluyor. Yani Kur'an ve sünnetten başka bir şeye muhakeme oluyor. Allah'a ve Resulüne değil de mezhebine arz ediyor ihtilafını. Allah'a ve Resulüne değil de şeyhine arz ediyor, hocasına arz ediyor. Yani hocasına arz etmesindeki maksadı eğer kitap ve sünnetteki delili öğrenmekse amenna. Ama onun re'yi ise, görüşü ise, mezhebi ise, kitap ve sünnet dışında başka bir kanaati ise, işte onun adı ne olursa olsun o bir tağuttur. Ve bu tağuta muhakemedir. Özellikle din meselesi. Özellikle din konusunu Allah ve Resulünden, yani vahiyden başka bir şeye muhakeme olmak istiyor bu. Bu münafık. Ensardan bu şahıs Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhakeme oluyor. Bak, imanın bu şubesini yerine getiriyor bu ensari. Ama Allah Resulü hüküm verince, Allah Resulü diyor, o senin halanın oğlu olduğu için mi böyle torpil geçtin? İfadesi bu. Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor işte bu olay üzerine. Ayet kimin hakkında nazil olmuş? Bu Ensar-ı Şahıs hakkında. Harcayın anladığı gibi anlarsaydık bu adamın mürted olması gerekirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mürted attı mı uyguladı buna? Ne yaptı? Kafir mi dedi buna? Bakın vaka koptu değil mi? Bazen hariciler mesela bu ayetleri getirirler kendi lehlerine ama vakadan kopuk olarak burasına oturmaz. Ama münafık nifak hükmüne getirseydi otururdu. İşte bizim söylemeye çalıştığımız şey de bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri arasında özellikle Medine döneminde bir sürü münafıklar türemişti. Yani mal için Müslüman olanlar. İşte kavmi yenik düştüğü için Müslüman olmuş görünmek zorunda kalanlar. Çünkü ya öldürülecek ya cizye vermek zorunda kalacak veya Müslüman olacak rahata kavuşacak. Veya esir edilecek, köle edilecek. Diğerleri işine gelmiyor. Ya ben Müslüman olduğumu söylerim, rahatıma bakarım diyor. Çünkü ahirete iman etmemiş, dünya ehli. Böyle İslam'a girenler vardı. Sonra ne oldu? İslam'a girdiği zaman başıboş bırakılmıyor. La ilahe illallah söyledin, Muhammedun Resulullah'a söyledin. Bu İslam senden asgarileri istiyor. Namaz kılacaksın. Namaz kılmazsan Müslümanlardan değilsin. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, eğer tevbe eder, yani küfürden, şirkten tevbe eder, İslam'a girer, namazı kılar ve zekatı verirse, sahip oldukları mallardan da farz olan o zekatı verirlerse, onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah Azze ve Celle diyor. Kardeşlerinizdir diyor. Yani İslam kardeşliği vukuğa geliyor. Ama münafık, onlar sizin kardeşlerinizdir diyor Allah Azze ve Celle. Yollarını serbest bırakın. Dünya hükmü bakımından böyle bunların durumu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyordu? Sakın benden sonra birbirlerinin boynunu vuran küffara dönmeyin. Nankörlere dönmeyin. Kafirlere dönmeyin. Allah için kardeşler olun diyor. Yani kardeşlikleriniz Allah için olsun. Münafığın buradaki kardeşliği mal için, dünya için. Onlar böyle Müslüman oldular. Sonra bu İslam'ın amelleri, Müslümanlarla birlikte olmak, Müslümanlarla aynı safta savaşmak, aynı safta namaz kılmak, aynı musibetlere muhatap olmak ne yaptı? Bazılarını terbiye etti ve bunlar nifaktan ihlasa doğru, iman hakikisine doğru yöneldiler ve terbiye oldular. İnsanların en üstünlerinden oldular sahabeler. Yani bizim hislerimiz nasların önüne geçtiği zaman Şia fırkası gibi bir fırka olabiliriz Allah korusun. Şia'ya bakın ne diyor? Yahu diyor Ebu Talip ömrü boyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kol kanat germiş. Yani hayatta olduğu sürece Allah Resulü'ne destek oldu. Ama la ilahe illallah demedi. Bu adam cehennemlik olarak öldü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla. Yani son nefesinde la ilahe illallah demesini istedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demedi. Eğer sana kabul edersem şimdi bu sözü, benim hakkımda ölüm korkusundan dolayı yeğenine iman etti derler. Bu endişe onu küfür üzere götürdü. Yani şöyle kendi nefsimi şeye çektiğim zaman Allah Resulüne aleyhissalatü vesselama Ebu Talip kadar faydam olmamıştır. Olamaz da. Ama bu küfür üzere gitti. Ebu Süfyan ömrü boyunca Allah Resulü'nün karşısındaydı, savaştı, harp etti. Birçok Müslümanı öldürdü belki. Ters bir sürü işleri var. Ama Mekke'nin fethinden sonra hem de fetih, bir de fetih yani. İslam tamamen izzet bulduktan sonra Mekke'de fethedilmiş. Adamın gidecek yeri kalmamış, ondan sonra Müslüman oluyor. Böyle olmasına rağmen bu adam Müslüman ve sahabeden. Bu Allah Azze ve Celle'nin takdiridir. Bizim buna yapacak hiçbir şeyimiz yok ve hislerimizle hareket edemeyiz. Ama hislerini durduramayanlar ne yaptılar? Oğluyla intikam almaya başladılar. İşte Ebu Süfyan işte münafıktı dediler. Muaviye de ondan beterdi. Ondan sonra Yezid'e düşmanlıklar da oradan ileri gelir. Yezid'in içki içmesi şu bu değil. Yoksa Yezid'e kadar bir sürü halife vardır ki bir sürü pislikleri var. Ama Yezid özellikle göze batar. Neden? Bundan dolayı işte kabile hırsı. Yahudileri batıran şey yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden gelmedi diye nasıl onlara iman etmediyse, bildikleri hakkı inkar ettilerse, Şiiler ve benzerleri de böyle yaptılar. Hisler nasların önüne geçtiği zaman gördüğünüz gibi bunun gibi vakalar insanı götürür. Fakat iman eden işte bütün bu kurguları terk eden kimsedir. Senaryoları terk eden kimsedir. Hisleri terk eden, nas ne söylüyorsa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile Allah Azze ve Celle hangi hidayeti gönderdiyse lam-ı cimi olmadan ona tabi olan, onunla yolunu, hidayetini bulan kimsedir. Biz böyle imanın hakikatine ulaşabiliriz. Hidayetin hakikatine ancak böyle ulaşabiliriz. O zaman işte dünyada kaybetsek bile, dünyada aşağılansak bile, dünyada hakaretlere uğrasak bile biz ahirete iman etmeyi tercih etmişiz. Biz Allah Azze ve Celle'nin katında izzet arıyoruz. Biz buna talibiz. Biz cennete talibiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Kim cenneti dünyada istiyorsa, dünyada peşinden kabullenmek, elde etmek istiyorsa Allah korusun, bunun kafir olmasından korkulur. Küfrü tercih etmesinden korkulur. Bakın Kadirova ve benzerlerine. Bu adam hakikati bile bile, İslam'ın hakikatini bile bile, dünyada bir izzete kavuşmak için Müslümanları sattı, karşı tarafa geçti, bir sürü pislikler işledi. Yani Allah yardımcımız olsun. Allah bizleri hidayet olarak gönderdiği hakka muvafık kılsın, bize onu sevdirsin ve batıldan nefret ettirsin. Bizleri batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. Evet, bu kaideleri Allah izin verirse devam edeceğiz. İlk kaidemizi takdim etmiş olduk. Yani nasları anlama konusunda selefin birinci kaidesi neymiş demek ki? Kur'an ve sünnet naslarını selefin anladığı gibi anlamak. Yani sahabenin, insanların en hayırlıları olan sahabe, tabi'in ve tabi'inin anladığı gibi anlamak. Bunlara aykırı bir anlayış bizde geliştiği zaman bu anlayışımızı bir itham etmek. Kitabı ve sünnete arz etmek kendimizi, bu anlayışımızı ve selefin anladığı şekle dönüş yapmak. Çünkü kitap ve sünnet bize ne emrediyor? İşte bu Kur'an ve sünnet naslarını ilk muhatapları nasıl anladıysa öyle anlamalısın diyor. Biz Kur'an'ı arz ettiğimizde bunu görüyoruz. Onlar gibi anlamadığımızda Allah Azze ve Celle'nin ağır tehditleri var. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk.